Ayrım 18, sayfa 195. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Ve ışık. Işık bir duvar şamdanından geliyor gibiydi. Evet, soldaki taş duvara yerleştirilmiş mumlardan biri yanıyordu. Ve mumun yay şeklinde aydınlattığı tarafta sığınağın girişindeki karanlık açıklığı gördü. Gördü! Carol gördüklerini hazmetmekte zorlanıyordu. Sığınaktaydı. Evet, bu bir rüya değildi, hayal değildi. Sırt üstü dönmesine yardım eden her kimse ona bu ışığı veren de oydu, değil mi? Şimdiye dek en az 50 defa annesiyle o ahşap merdivene tırmanmış ve Hattie'nin adını aykırmıştı. Oysa her defasında yeryüzünün kabuğunu delip geçiyor ve sıcaklıktan, ateşten ya da ışıktan eser olmadığını bildiği o çekirdeğe doğru düşüyordu. Uyanık değildi ama yine de uğultu kasabasına ne olmuştu? Sona ulaştın diye düşündü ve bu düşünceyle birlikte içine çok daha derin bir korku çöreklendi. Hududu olmayan bir yerin sonu olur muydu? Ama Carol bunun son olmadığını biliyordu. Onu döndüren her kim olursa olsun bu daha başlangıçtı. Çakıl taşlı zeminde çıplak tenin çıkaracağı türden sesler duydu. Ve o anda bunun tozluk ileride koşuşturan kemirgenlerin telaşlı ayak sesleri olmadığını fark etti. Can! Sesi, dudakları hareket etmişti, hareket ve ışık. Duyduğu şaşkınlık öylesine muazzamdı ki, arkadaşının adını seslendiği için kendine kızmayı güç bela akıl etti. Bu yer neresi olursa olsun John Bowie'nin olacağı türden bir yer değildi. Ne yaşarken ne de öldükten sonra. Bir süreliğine sığınak gibi görünmüş ve her Ross'taki kileri gibi kokmuştu. Fakat Carol ışık olsa da olmasa da hala karanlığın derinliklerinde olduğunun farkındaydı. Sığınağın girişine baktı çünkü başka bir yere bakmaya cesaret edemiyordu. Nefesini tuttu ve sığınağın bayat havası ciğerlerinde iyiden iyiye kokuşmuş bir hal aldı. Sırt üstü dönmesine yardım eden kişiyi görmeye hazırladı kendini. Mumun ışığı titredi ama rüzgardan eser yoktu ve Carol hırıltılı soluğu daha önce hiç olmadığı kadar net duydu. Bir surat sığınağın kapısından sinsice içeri baktı. Dwight değildi, Hattie'nin ölüsü değildi, John hiç değildi. Surat boyanmışa benziyordu veya çok sayıda çehre aynı tuvale üst üste resmedilmiş, sonra da tuval karol çerçevesini görmesin diye gölgelerin derinliklerine saklanmış gibiydi. Carol bir imdat çığlığıyla ciğerlerindeki kokuşmuş havayı boşalttı. Bu korku tekmili mezardan daha derindi. Uzaklardan taş dehlizlerde yankılanarak yitip giden bir uluma duydu. Çılgına dönmüş bir halde gömüldüğünü fakat mezarlıktaki mezarların altına gömüldüğünü hayal etti. Mezar soyguncuları bile bu kadar derini kazmazlardı. Duyduğu uluma matem tutan insanların feryat figan bağırışlarına benzemiyordu. Daha ziyade muzafferaneydi. Sanki haykıran yaratık tabutunun kapağını değil de altındaki tahtaları tırmalayarak parçalamış ve tahta parçalarını aşarak toprağa, toprağı aşarak Carol'a ulaşmış gibiydi. Carol, konuşan seyircisiydi. Tıpkı bir dikizci gibi kapının eşiğinden içeri bakan şeyin çok sayıda yüzü olan kafanın ta kendisiydi. Carol, Carol, Carol. Yüz hatları akışkandı. Resmedilmiş yüzlerden biri diğerine dönüşür fakat ağzı kıpırdamıyordu. Carol yapamayacağını bildiği halde kımıldamayı denedi. Seyircisi içeri girdi ve Carol o şeyin ağzının bulanık, burnunun gözlerine nazaran küçük ve teninin at idrarı renginde olduğunu gördü. Derken adamın yüz hatları hepten değişti. Önce çehresinin sağ üst köşesinde toplandılar, sonra da kan misali akarak olmaları gereken yerlere konuşlandılar. Her nasılsa akla yatkın bir şeyden bahsediyormuş gibi seni izliyordum dedi. Şimdi sırtını duvara yaslamış, Carol'dan kayarcasına uzaklaşarak sığınağın derinliklerine doğru ilerliyordu. Uzun zamandır düşüşünü izliyorum. Duvar boyunca kayarcasına ilerlerken çenesi adeta bal mumundanmışçasına sarkarak göğsüne düştü. ''Bunu duyuyor musun?'' dedi. ''Bu yaklaşan kokuşmanın sesi Carol. ölümü takip eden kokuşmanın sesi, hak edilmiş olsa da, olmasa da. Carol'ın sağındaki karanlığın içinden ikinci bir yüz fırlayıverdi. Derisi tef gibi gerilmiş, nefesi sıçan yuvası kadar iğrenç kokan bir yüz. Carol yapamayacağını bilmesine rağmen bir kez daha hareket etmeye çalıştı. Yanındaki yüz ufalanarak toprak oldu. Parçaları sığınağın zeminine döküldü. Buna dedi kokuşma şimdi yaklaşıyor. Sağdaki duvar boyunca sürünüyor. Carol'ın kıpırtısız vücuduna paralel ilerliyordu. Buna alışmak zorunda kalacaksın. Bu sefer uyanmayacaksın. Aniden Carol'ın yanında bitiverdi. Suratı Carol'ınkinden en fazla bir parmak ötedeydi. Soluk sesleri uğultu kasabasının hırıltılı melodisiydi. Açlıktan ölmeleri için çalıların arasına bırakılan bebeklere, ayak parmaklarından asılan adamlara, yerlerinden sökülen ve asla bulunmayan kalplere dair anlatılan hikayeleri duydun. Fakat yolda kanun kaçaklarından daha beter şeyler vardır. Carol gözlerini yumdu. Fakat dünya onun dünyası yalnızca bir andığına karardı. Gözleri hala kapalı olmasına rağmen duvar şamlarındaki mumun can bulmasıyla bir kez daha aydınlanan kiler gözlerinin önünde belirdi. Adam bir kez daha sığınağın diğer tarafından ona baktı. Sığınağın girişindeki vahşi gözler tablonun üzerinde yatmakta olan Carol'ı izliyordu. Ama Carol'ın yanı başından gelen ses kesilmedi. ''Kokuşma Carol, kokuşma!'' Carol gözlerini açtı ve adamın sırtını hala duvara vermekte olduğunu gördü. Hala yaklaşıyordu. Çocuksu bir gülümseme takınmıştı. Dudakları bulanıklaşıyordu. Carol ise korkuyordu. Gözlerini tekrar kapatmaktan, açmaktan, kapatmaktan, açmaktan. ''Uyu Carol'' dedi adam parmaklarıyla duvara dokunarak. Parmak uçlarından yükselen ses sıçanların telaşlı koşuşturmalarına benziyordu. ''Başına gelecekleri düşünürsek uyanık olmak istemeyeceğinden eminim.'' Carol adamın titreyen ama sönmeyen mumun ışığında taş duvarlardaki çatlaklara dönüşmesini izledi. Derken tamamen gözden kayboldu. Carol annesinin çekicinden yükselen sesleri duydu. Öldüğünü haykıran James Moxie'nin sesini duydu. Bu imkansız kilerin gölgelerinde sızlanan Dwight'ın sesini duydu. Gözlerini yumdu ve bu defa karşısında karanlığı buldu. Fakat gözlerini gerisin geriye açtığında o da ziyaretçisi başına gelecekleri görmesini istermiş gibi hala aydınlıktı. Yukarı doğru değil de aşağı, toprağın derinliklerine doğru kazmayı arzulayan mezarlık sakinlerinin haykırışlarını duydu. Yakında canlı canlı gömüleceği için kısa süre içinde kokuşması kaçınılmaz olan Carol'a kokuşma ihtimalinin dahi kokusunu alabildikleri yere doğru kazmayı arzulayan mezarlık sakinlerinin haykırışlarını. Derken rüzgar geri döndü. Oysa artık Carol ne yöne doğru düştüğünü bilmiyordu. İster yukarı ister aşağı doğru düşüyor olsun ışık hala oradaydı ve sığınağın titreşen duvarlarının arasında mum alevinin titreşen ışığında gençliğinin kabuslarının uğultu kasabasında heba olacak bir hayatın yaklaşmakta olduğunu gördü. Ama yine de umut vardı. Çünkü Carol canavarların da kaçıkların da hata yaptıklarını öğrenmişti. Dwight hayatını yola adayan eski sevgilisini, rahatsızlığını bilen o adamı gözden kaçırmıştı ve az önce yanından ayrılan, damarlarında dolaşan elektriği öldüren ve onu kaygıyla korkunun ötesindeki soğuk ve ıssız bir ülkede yapayalnız bırakıp giden o şeyin de kendine has bir hatası vardı. Her ne kadar Carol'ı korkutmak istemiş olsa da asıl yaptığı yazgısını değiştirmek olmuştu. Onu sırt üstü döndürmüştü. Ve daha önce komadayken hiç sırtüstü dönmemiş olan Carol, yalnız başına kalır kalmaz işlerin artık değiştiğini keşfetti. Hareket etti. Küçük bir hareketti. Kayda değer bir şey oldu söylenemezdi ama en nihayetinde hareketlerin hepsi aynıydı. Sahip olduğu tüm iradeyi kullanarak çenesini göğsüne doğru kaldırdı, sonra başını çeyrek santim kadar geriye atarak taş tabloya dayanmasına izin verdi. Bu bir başlangıçtı, hem de akıllara ziyan bir başlangıç ve ona tekrar tekrar deneme gücü veriyordu. Işıkları sığınağa nüfuz etmeyen güneş, dışarıdaki her olsun üzerinde doğana dek Carol uğultu kasabasında bil fiil oturmayı, doğrulmayı, eyleme geçmeyi çözebilirdi. Sabah. Moxie gözlerini açtığında kızrağın ipi çözülmüş vaziyette ateşin küllerinin etrafında özgürce dolaşmakta olduğunu gördü. Atın toynağının altında çatırdayarak un ufak olan odunun sesine uyanmıştı. Gece kısrağın ipini biri çözmüş olmalıydı. Ama yine de at onu terk etmemişti. Moxie ayağa kalktı. Bunu yapan büyük olasılıkla Portsmouth'ta karşısına çıkan dehşetin, alevlerin arasından gördüğü toprağın üzerinde havada süzülen suratın sahibinin ta kendisiydi. Belki de değildi. Moxie şapkasını taktı ve hızlıca kısrağı bağladı. Ama düşünmek için biraz duraksayınca atın bağlarını gerisin geriye çözdü. Suratını atınkine yaklaştırdı. ''Teşekkür ederim ihtiyar kız.'' Kısrağı kendi haline bırakarak yere serdiği örtüleri topladı. Bez matarasından biraz su alıp ata içirdi. Kısrak suyu çabucak yalayıp yutunca Moxie önceki gece yaşanan olayların, o doğal olmayan ateşin atın susuzluğunu arttırdığından şüphelendi. Eğer at çekip gitmiş olsaydı Moxie'nin her rosa yetişmesi neredeyse imkansız bir hal alırdı. Farah, Darrow's'un telgrafına bakılırsa Carol'ın cenazesi yarın sabah kaldırılacaktı. Moxie bir günde yolun yarısını kat etmişti. Şayet hızını korumayı başarırsa oraya zamanında ulaşabilirdi. Ama yine de kiralık katili Rinaldo'nun bahsettiği adamı her kim tuttuysa, Moxie'nin öldürülmesini her kim istiyorsa, onun Carol'ın da ölmesini istediği ortadaydı. Belki de atın bağlarını çözen o kişiydi, belki de değildi. Bir de Portsmouth'ta karşılaştığı dehşet vardı, kokuşma. Moxie bilhassa içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde Carol'ı öldürmek için bir yastığı hafifçe suratına bastırmanın yeterli olacağının farkındaydı. Burun deliklerini kıstırmak bile iş görürdü. Peki kiralık katili tutan her kimse neden şimdiye dek bunu yapmamıştı ve yapmadığını kim bilebilirdi? Moxie kısrağı besledi, gökyüzüne baktı, güneş görünmüyordu ama orada olduğunun emareleri ortadaydı. İncecik mor bir ışık huzmesi manzarayı, ağaçların tepelerini, ateşin küllerini, topraktaki fazladan çizme izlerini aydınlattı. ''Artık kendini daha iyi hissediyor musun ihtiyar kız?'' Eliyle hafifçe hayvanın burnuna vurdu ve yemi kaldırdı. Carol'ın ikinci doktora komadayken etrafında olup bitenin farkında olduğunu ama seslerin kulağına tuhaf geldiğini söylediğini anımsadı. Tanıdık ama farklıydılar. Bu da yüksek ihtimalle şu anda bilincinin yerinde olduğu anlamına geliyordu. Moxie kısrağa bindi. Bir kez daha Carol'ı kavanozdaki solukları birbiri ardına tüketirken hayal etti. Bir noktada soluksuz kalacaktı. Kanun kaçağı başını öne eğerek ateşin küllerine baktı. Ben kokuşmayım. Sarsılmaz bir öfke dalgası damarlarını istila etti. Gözlerini yumdu ve sabahın morumsu ışıkları heykellerinkini andıran yüz hatlarını yaladı. Haydi gidelim ihtiyar kız. Bir kez daha güneşin tepesinin artık görünür olduğu yoldaydı ve gece boyunca dinlenen kısrağa daha büyük bir kudretle efendisinin azmi ve telaşıyla dört dala gidiyordu. Duman lobide topallayarak ilerlerken bir elini burnuna götürdü. Mekan domuz boku gibi kokuyordu. Viski, biftek, bira ve seks. Erkekler yırtık bez mataralar gibi açılmış ağızları ve gevşekçe sarkan çeneleriyle kafalarını kolçaklara yaslamış, yırtık pırtık kanepelerin üzerinde horulduyorlardı. Baldırı çıplakların sabah hayaletlerinin kokusunun saldırısı altındaydı. Bir düzine bayat parfüm ve onları süren canavarların arkalarında bıraktıkları kokular havaya karışmak için itişip kakışıyorlardı. Duman topallamaya devam etti. Çizmelerinin altındaki halının önceki gece dökülmüş içkilerle ve idrarla lekelendiğini gördü. Burası tam bir viraneydi. Buraya takılanlar domuz cehenneminden farksız bölgelerini işeyerek işaretler, spor olsun diye birbirlerini becerirlerdi. Sokak kapısının yanında yerde yarısı yenmiş ve suyla şişmiş bir ekmek dilimi gördü. Ekmeği baş parmağıyla işaret parmağının arasına kıstırıp topallayarak uyuyan adamlardan birinin yanına gitti ve ekmeği adamın açık vaziyetteki ağzına bırakıverdi. Sonra bardan bir tabure kaptığı gibi yine topallayarak genel evden çıktı. Dışarı çıktığında atını bağladı, direğin yanındaki direklere bağlı üç at daha saydı. En güçlüsünün bağını çözüp tabureyi atın yanına koydu, uyluğunu sıkıca kavrayarak sağ bacağını atın üzerine attı ve atın yelesine tutunarak kendini yukarı çekti. O esnada paçavraların arasından dökülen biraz yağ hayvanın doru terkisini benek içinde bıraktı. Duman çelimsiz ve çarpık bacaklarının altındaki yaratığın gücünü hissetti. İyi diş edilmiş beygire veda etti. Bu at tam bir aygırdı. Duman daha önce ne yöne gittiğini bilmiyorum dedi hayvana ama artık kuzeye gidiyoruz. Dizginlere asıldığı anda at ona yanıt verdi. Direğin yanından ayrılırlarken duman toprağa baktı ve aceleci ama taze izlerin kasabayı boydu boyunca geçtiğini gördü. Bu sabah birinin daha acelesi vardı, hatta dumandan bile erkenciydi. Duman izleri inceledi. Kanun kaçağına ait olamazlardı. Moksi önündeydi, duman bundan emindi. O halde izlerin sahibi kimdi? Yolu arşınlayan pek çok domuz boku var dedi şarkı söylercesine. Cehennemin cennetinden cennetin cehennemine. Aygırın güçlü gövdesinin yan tarafına bir şamar indirdi. Taze izleri aklından çıkarıp imkansız bir efsaneye odaklandı. Girdiği düelloyu silahını bile çekmeden kazanan bir adama. Ah o bir kanun kaçağı diye başladı duman şarkısına. Sesi şafağın mor kuşağının altında gitgide güçleniyordu. Ve biliyor nasıl saklanacağını. At kasabanın kuzey sınırını geçti. Ah o bir kanun kaçağı diye bağırdı duman önünde uzanan boş yola. Ama bilmiyor bugünkünün son yolculuğu olacağını. Ah bugünkünün son yolculuğu olacağını. At kişnedi. Şarkımı sevdin mi at dostum? Ah sevdin sevdin. Sevmelisin çünkü bugünkü onun son yolculuğu. Duayt yastığının altındaki silahı kaptığı gibi yatağında doğruldu. Odasında bir adam vardı. ''Uyan'' dedi yabancı. Dwight köşeye doğru bir el ateş etti ama şekil olduğu gibi kaldı. Dwight bir el daha ateş etti. Alçı duvarda bir delik açıldı ama şekil olduğu gibi kaldı. ''Yoksa kanun kaçağı dün gece beni öldürdü mü?'' diye haykırdı Dwight. Yabancı hafifçe kımıldandı ve Dwight adamın yüzünün bir simadan diğerine büründüğünü gördü. ''Sen de kimsin?'' diye sordu Dwight. ''Hanımını saklaman gerek.'' Sesi yüzülen deriydi, sesi kırılan kemiklerdi. ''Hanımım hakkında ne bilirsin ki? Benim hanımım öldü.'' Yabancının suratı yüzündeki kemiklere yapışır gibi olduktan sonra arkasındaki gölgelerin içinde yitip gitti. ''Hanımını hemen saklaman gerek.'' Dwight yanıt verdiğinde sesi de elleri gibi titriyordu. ''Benim işimi bana bırakmalısın, hanımım öldü. Şimdi her kimsen hemen burayı terk et yoksa tekrar ateş ederim.'' Duvarın dibinde dikilmekte olan yabancı yatağa doğru tek bir adım attı. Bu James Moxie olabilir miydi? Sonu gelmiş miydi? Peşinde insanlar var dedi yabancı. Yeni bir yüz, yeni bir ağız. Çoktan evine doğru yola çıktılar. İnsanlar mı? Hangi insanlar? Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Hanımım... Şekil biraz daha yaklaştı. Dwight olduğu yerde büzülüp gözlerini kırpıştırdı ama gözlerini tekrar açtığında şekil duvar boyunca kayarcasına ilerliyordu. Önünden geçtiği makyaj masasının şekliyle değişti ve sonunda odanın ötesindeki karanlık koridorda gözden kayboldu. Dwight yataktan fırladı, açık kapıya doğru bağırdı. ''Hiçbir şey saklamayacağım, onu saklamayacağım. Hanımım hakkında hiçbir şey bildiğin yok, benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.'' Ama yabancı onu korkutmuştu. Önce ne yapması gerektiğini, nereye gideceğini, kime güveneceğini bilemeyen Dwight, yatak odasının ortasında hiç kıpırdamadan öylece durdu. Sonra pencereye koştu. Kimseyi göremedi, hiç ses duymadı. ''Hanımını saklaman gerek. Peşinde insanlar var. Çoktan evine doğru yola çıktılar.'' Dwight uyku mahmurluğuyla uzun uzun yatak odasının kapısından koridora baktı. Derken hareketlendi, telaşla koridora, zemin kata, kilere ve oradan da onu saklamak için aklına gelen ilk yere gitti. ''Büyük olasılıkla önemsiz bir şeydir Cole,'' dedi Opal sandalyesinin arkasına yaslanarak. ''Ama önemli olabilir de diyorsun.'' ''Benimle gelmeni isteyecek kadar elbette.'' Şerif yardımcısı kızaran gözlerini ovuşturdu. ''Fakat Bay Evers mı ve Carol Evers? Onlar söz konusu olduğunda ortalıkta pis işler döndüğüne hiç ihtimal vermezdim.'' ''Şimdi ihtimalleri boş ver, hiçbir şey bildiğimiz yok. Elimizdeki tek şey kadını giydirme işini alamadığı için hırslanmış olabilecek bir cenaze levazımatçısının iddiaları.'' Kovul başıyla onayladı. ''Peh peh Opal, bu gevezelik etmek için oldukça çirkin bir sebep olurdu.'' ''Daha çirkinini görmüş müydün?''
''Sanırım gördüm.''
''Evet, görmüştün.'' Opal şimdi ayağa kalkmış, pencerenin güneşliklerinden dışarı bakıyordu. Fakat mora çalan gökyüzüne rağmen dışarısı hala karanlıktı. Sokaktan geçen biri doğru düzgün görünmezdi.
''Ne zaman yola çıkacağız?'' diye sordu Kovul kafasını kaşıyarak.
''Hemen şimdi yola çıkacağız.'' Kovul başıyla onayladı, o kadarını anlamıştı. ''Gidip eşyalarımı alayım şerif.'' Kovul gözden kaybolurken Opal, ahşap masasının arkasındaki görev yerinde oturmakta olan şerif yardımcısı Kern'e döndü. ''İşimiz çok uzun sürmez.''
''Şerif, cidden Bay Evers'ın bir şey yapmış olabileceğini mi düşünüyorsun?'' diye sordu Kern.
''Hiçbir şey düşündüğüm yok. Kaldı ki sırf yüksek sesle düşünüyorum diye bir şeyler düşündüğümü düşünmekten vazgeçseniz iyi olur.''
''Nasıl istersen şerif.''
Opal masasına doğru yürüdü, biftekle ve yumurtayla dolu bir tabak aldı ve tabaktakilerin bir kısmını ağzına tıktı, sonra tabağı Kern'e uzattı. ''Yemek yedin mi?''
''Hayır şerif, yemedim.''
''Bunun geri kalanını ister misin?''
''Hayır teşekkürler şerif, istemiyorum.''
''Sen bilirsin ama bir şeyler yesen iyi olur. Birkaç saat sonra geri döndüğümde yemeğe çıktığın için burayı boş bulmak istemem.''
''Burada olacağım şerif, bundan emin olabilirsin.''
''Hiçbir şeyden emin olamam Kern.'' Kol ceketi ve kalça hizasına taktığı silahıyla odaya geri döndü.
''Ne zaman istersen yola çıkmaya hazırım şerif.''
Şerif yardımcısı Opal'in peşi sıra dışarı çıktı, atlarına bindiler ve Evers ailesinin evine doğru yola koyuldular. ''Yol yarım saat kadar sürer.'' dedi Opal. ''Eğer konuşasın varsa iyi bir konu seçsen iyi edersin.'' ''Zihnimin, endişelerin ve soruların yüzünden allak bullak olmasını istemiyorum.''
''Elbette şerif. Marcy Reynolds'a ne dersin? Doğum yaptığını duydun mu?''
''Tabii ki duydum.'' diye yanıtladı Opal gözlerini kısıp yolun sonundaki morlu turunculu gün doğumuna bakarken. ''Bu çok hoş, bebek Lucy. Duyduğum kadarıyla 3 kiloymuş. Güzel, sağlıklı bir bebek. Ne hoş.''
18. ayrımın sonu. Sayfa 206.